Ayrım 13.
Bir ırkçı beyaz bir zenciye kola vermeyi reddedebilirdi oysa. Yeni teknolojik gelişmeler ve düğmenin öteki insanın yerine geçmesiyle bu artık olanaksız. Siyah adam her zaman kolasını alacaktır. Ne var ki düğme her zaman duyarsızdır. Öteki adam özellikle de dost mahalle bakkalı bu kadar çok kola içmen doğru değil diyebilir. Asit midene dokunabilir. Niye şu kayısı suyunu denemiyorsun onun yerine? Ayrıca düğme bugün biraz sıkkın görünüyorsun ya da canın bir şeye mi sıkıldı diyemez size. Varlığınızın bütünsel bağlamı içinde sizinle ilgilenemez. O ancak davranışınızın standartlaştırılmış ve kesitlere bölünmüş bir parçasına tepki gösterebilir ve onu ya hep ya hiç niteliğinde bir aktivite olarak ele alır. 5. Düğmeye basma davranışı tüm davranışları bağlamlarından soyutladığı için ve bunu insanın yerine düğmeyi geçirmek suretiyle yapabildiği için çevreden de herhangi bir tepki gelmesi olasılığını ortadan kaldırır. İnsan makineden iğrenç bir talepte bulunamaz çünkü makine açısından tüm istekler aynıdır. Çevreden hiçbir tepki cevap alamayınca insan gitgide tek yönlü bir düşünceye doğru yönelir. Tüm hayal gücü yok olur. Tepki cevap gelmeyince tüm arzu ve tutkularda makine aracılığıyla yerine getirilince insan kendini her şeye kadir sanır. Megalomani bile başlayabilir. Video oyunları oynayan gençlerin yüz ifadelerini inceleyin. Çok çok uzaklarda, kendilerine ait imkansız bir alemin sonsuz boşluğunda uçuşup durarak canavarları imha ediyorlar, uzay yaratıklarını yok ediyorlar, düşmanları öldürüyorlar, öldürüyorlar, öldürüyorlar, öldürüyorlar. Düğme ile birlikte faaliyetlerimizin görünüşü de giderek özden koptu, öze yabancılaştı. Öyle bir noktaya geldik ki öz, yiyecek almak, bir senfoni çalmak ya da savaşmak, ne olursa olsun görünüş, düğmeye basmak hep aynı. Görünüşün özden daha büyük, daha önemli olduğu bir noktaya vardık. Öz eğer hala varsa insanın zihninde kaldı ancak. Bir zamanlar ekin ekilir, biçilir, toplanır, pişirilir ve sonunda ailenin önüne getirilip yemek yemenin ne olduğunun tam bilincinde olarak dualar arasında yenirdi. İnsan, besinin nereden geldiğine ve nasıl hazırlandığına ilk elden tanık olmak ve bunu bilmekle kalmaz, aynı zamanda buna şükretmesini de bilirdi. Besini tarladan masaya gelene kadar çeşitli aşamalarında görmek suretiyle, onun özünü de adam akıllı bilirdi ve bunlar aynı zihni bağlam ve fiziki mekan içinde gerçekleşirdi. Bir zamanlar müzik aletlerinin nasıl yapıldığını görürdünüz. Hatta insan evde basit bir flüt bile yapabilir ve bunu çalabilirdi. Bu flütü hayvanlara, tabiata, tanrılara ve birbirinize çalardınız. Ustalık, sevgi, tutku ve inanç hem müziğe hem de onu çalanlara eşlik ederdi. Bir zamanlar çamaşır günleri olurdu. Toplumsal örf ve adetlerin kadınlar arasında çalıp söylemeye, gevezeliğe yaslanan deney alışverişinin eşlik ettiği günlerdi bunlar. İyi bir iş çıkarmaya çalışırdı herkes. Çamaşırlar ayrılır, mahalle ya da köy çeşmesine götürülür, orada hep birlikte yıkanır, sonra geri götürülür ve kurutmak için asılırdı. Bir zamanlar insan savaşçı olarak yetiştirilirdi. Silahını nasıl yapacağını, onu nasıl koruyacağını bilirdi. Bir savaşçı olarak nasıl davranacağını da öğrenirdi. Hayata karşı, her şeyden önce de düşmana karşı saygı demekti bu. Düşman bir insandı. Onunla yüz yüze gelir, çarpışarak onu öldürür ya da tutsak ederdiniz. Savaşçı şerefli bir kişiydi. Neden savaştığını bilirdi. Tıpkı annesinin, babasının, amcasının, kabile reisinin, tanrıların, karısının ve çocuklarının da bildiği gibi savaşmak öz, kişiyle özdeşti, yek vücuttu. Şimdi ise yemek yapmayı, müzik çalmayı, çamaşırımızı yıkamayı ve savaşmayı tıpatıp aynı yöntemle, yalnızca bir düğmeye basmakla yapıyoruz. Görünüş, eylem, özden, yaşayan bağlamı içindeki edim yoksun. Uygarlığın başlangıcından çok yakın zamanlara gelinceye dek öz ile görünüş birbirinden böylesine kopmuş, birbirine böylesine yabancılaşmış değildi. Günümüzün bazı toplumlarında özellikle kırsal alanlarda hala böyle değil. Ama yaşamın bir düğmeye dokunmakla özetlenip minyatürleşmesi sürdükçe yakında hepimizin birer otomata dönüşmesi içten bile değil. Düğmeye bas toplumunda öz kalabilmişse eğer ancak zihnimizde olabilir. Kimimiz şöyle bir sahneyi canlandırabilir gözünde. Düğmeye basılır, füze rampasından fırlar, uzayda binlerce mil kat ederek büyük bir kent üzerindeki menziline varır, inmeye başlar sonra köprüleri, binaları, kiliseleri görür, sonra arabaları ve insanları, sonra hedefi vururuz, vurur bomba ve patlar, yerle bir olur şehir, yeni bir Hiroşima, cayır cayır yanan deri ve dört bir yana saçılan kollar ve bacaklar. Oysa öz yalnızca zihindedir çünkü bombayla birlikte gitmeyiz. Biz sadece düğmeye basarız ve bu basış genellikle yukarıda verdiğimiz zihni görüntünün oluşmasını dahi engeller. Biz doğal psikolojik eğilimimiz gereği düğmeye basmakla faaliyete geçirdiğimiz eylemi düşünmekten çok bir sonraki eylemi, yapmamız gereken bir sonraki hareketi düşünürüz. Bu, birinciye başarıyla bastığımızı gösteren ikinci düğmeye basmak olabilir. İşaretimizi, kişi numaramızı basmamız gerekiyordur belki de. Kahve içmek ya da bir başka belge elde etmek için yeni bir düğmeye basmamız gerekiyor da olabilir. Seçenek her ne olursa olsun, kendi fiziki ve psikolojik uzamımızın, mekanımızın bağlamı içinde sürdürürüz hareketlerimizi. Zihnimiz aksiyonlarımızı, edimlerimizi izlemez. Savaş eyleminin özüyle yek vücut olmayız çünkü bu eylem gerçekliğin o andaki yakın görünüşünden çok çok uzaklardadır. Salt düğmeye basmak insana bir başarı, tatmin olmuşluk duygusu verir. Kolayca elde edilmiş bir başarıdır bu. Kan, ter ve gözyaşı dökmeyi gerektirmeyen bir başarı. Düğmeye her türlü duygudan arınmış olarak bir basıveriş, hepsi o kadar. Her gün biraz daha fazla düğmeye basıyoruz. Düğmeye basıp otobüse biniyor, düğmeye basıp otobüsten iniyoruz. Erkeklik organının yerini tutan vibratörün düğmesine basıyoruz. Yangın alarmının düğmesine. Herkese hemen her yerde ulaşmak için haberleşme aygıtının düğmesine. Meslek arkadaşlarımıza ulaşmak için bilgisayar terminalinin düğmesine basıyoruz. Basacak öyle çok düğmemiz var ki, basacak öyle çok düğmemiz olacak ki. 6. Ani aksiyonların ani sonuçlarını görmek bize bir denetim duygusu, her şeye kadir olma duygusu verir. Çocukken annelerimizle babalarımıza atfettiğimiz bir kadiri mutlaklık duygusudur bu. Bir zamanlar mitolojik tanrılara ve Allah'a atfettiğimiz kadiri mutlaklık duygusu. Şimdi düğme ile birlikte bu duyguyu her gün yaşıyoruz. Ne var ki artık ayağa düşmüş, yaya kalmış bir güçlülük duygusu bu. Her şeye muktedir olmanın zavallılığı bu çünkü düşte mitosun yerini artık düğme almıştır. Çocuklarda ve mitolojik tanrılarda yakıştırılan bu kadiri mutlaklık duygusuna ilişkin olarak bir korku, bir hayranlık, bir gizem vardı. Şimdi yakıştırılan herhangi bir nitelik yok. Sihir ve mitos yok oldu. Bilim ve teknolojiye dayanan düğme ana dava haline geldi. Her şeye muktedir oluşumuz bir bakıma iktidarsızlık da. Çünkü artık herkes bir düğmeye basmakla tanrı olabiliyor. Ve düğmeye bastığımız halde makinenin içinde olup bitenlerden tamamıyla bir haberiz. Elektrik akımlarından, ohm yasasından, kütle ile enerji arasındaki ilişkilerden zerrece anlamıyoruz çünkü. Yalnızca eylemin özünden değil, onun mekanik yanından bile kopuz. Oysa düğmeye basan ve bir şeyleri olduran biziz. Olayları başlatırken, bir şeyleri oldururken tam bir cehalet içinde hareket ediyoruz aslında. Ne eylemin özünden haberimiz var, ne de onun nasıl işlediğinden. Totalitarizm bu cehaletten de güç alıyor. Düğme bizi gitgide daha cahil kılıyor. Düğme bizi gitgide daha totaliter kılıyor. Aksiyonlarımızın özünü yitirdik artık ve sadece önceden belirlenmiş davranış kalıplarını izleyip duruyoruz. 7. Fotoğraf çekmek de bizi totaliterizme götüren davranışların bir başka örneğini oluşturuyor. Fotoğraf makinesiyle olan ilişkimiz, düğmeye bas imajının nasıl gerçekliğin yerini aldığını gösteriyor. Deklanşöre her basış, fotoğrafı çekilen her şeyin tüketildiği, doğal ortamından koparılıp birbiriyle bağıntısız bir dizi görüntünün parçası olması demek. Fotoğraf makinesinin kullanılışı, kuramsal olarak tüfek ya da tabancanın kullanılışının aynadaki görüntüsünden farksız. Tüfek maddeyi parçalayarak imha ederken, fotoğraf makinesi de maddeyi kendi bağlamından soyutlayarak yok ediyor. Gitgide daha çok sayıda insan resmini çekmek üzere olduğu şeyle bütünleşmek, onu duyumsamak, anlamak ve kavramak yerine görüntüyü yakalamak ve sahneyi kendi bağlamından koparıp almakla meşgul. 20. yüzyılda birer görüntü tüketicisi haline geldik hepimiz. Bir sahneyi asla dolduramayacağımızı, asla bir anı yakalayıp kayda geçiremeyeceğimizi fark etmiyoruz. Fotoğraf makinemizde çevredeki her şeye saldırıyor, bıkmadan usanmadan fotoğraf çekiyoruz. Resim çekmenin birisine zarar verebileceğini bildiğimiz zaman da utanmadan gizlice çekiyoruz. Kafamıza taktığımızda fotoğraf makinesini makineli tüfek gibi takırdatıyoruz. Çağımızda asker nasıl düşmana yabancılaşmışsa, fotoğrafçı da kendi konusuna o denli yabancılaşmış durumda. Karşımıza çıkan her yeni görsel deneyim fırsatı bizi tetik delisi fotoğrafçılar haline getiriyor. Ne var ki bizim için yeni olan daima yüzeyseldir. Resmi çekilen konunun yeniliği, resmi çekildiği anda bitip gidiyor. Turistken fotoğraf makinesiyle yaptıklarımızla, evde makineyi kullanmayışımız arasındaki davranış farkına bakın. Her gün içtenlikle bir arada yaşadığımız şeylere karşı gözümüz kör. Analar, babalar, yeni doğmuş bebeklerinin yüzlerce poz resmini çekip, onu birbiri ardından patlayan flaşlarla şaşkına çevirirler. Ama her geçen gün biraz daha az resmi çekilir bebeğin ve sonunda ana babalar çocuklarının tek kare resmini çekmeden yıllar geçer. Tevekkeli değil, Hristiyanlık resmin yasaklanıp yasaklanmaması konusundaki büyük tartışmayla birbirine girdi. Tevekkeli değil, İslamiyet tasviri yasakladı. Görüntüyü yaratmak, kurmak Tanrı'ya mahsus sayılırdı. Bundan 15 bin yıl kadar önce insanoğlunun ilk suretleri mağara resimlerinde ortaya çıktığında görüntü ile büyü iç içeydi. Burada görüntü her şeyi kapsayan, hayat veren bir varlıktı ve insan bunun karşısında aciz ve alçak gönüllüydü. 20. yüzyılda ise görüntü sürekli olarak insan tarafından manipüle ediliyor. Durmadan yaratılan ve yok edilen görüntünün kalıcılığı kalmadı artık. İnsanlar görüntüye hükmederek halklara hükmediyor. Görüntüyü, imajı yapanlar da, yıkanlar da aynı insanlar, yönetenler. Her fotoğraf çektiğimizde resmi çekilen nesnenin zaman ve mekanla olan birlik duygusunu yok ediyoruz. Onu bağlamından soyutluyor, koparıyoruz. Görüntü fotoğraf albümümüze girdiğinde, o da eğer girerse, çoktan kategorize edilmiş yeni bir zaman ve mekan bağlamı içinde düzene sokulmuştur. İnsan eskiden bu gücü yalnızca Tanrı'ya vermişti. Şimdi ise elinde fotoğraf makinesi olan bir çocuğun gündelik davranışlarının bir parçası. Şimdi bir düzlemde hepimiz tarafından topluca ve tek tek, bir başka düzlemde de düzenin yöneticileri tarafından keyfi olarak manipüle edilen Kodak tanrılarımız var. Yaşama karşı saygısızlığımız, görüntüler karşısındaki vurdum duymazlığımız, yönetenlerin algılama yetilerimiz üzerindeki totaliter gücünü büsbütün artırıyor. 8. Doğu alemi, kader, kısmet ve önceden belirlenmiş hayat çizgisi gibi kavramlardan söz ettiği ölçüde bilimsel batı onu hor görür genellikle. Oysa şimdi hayat çizgisini önceden belirleyen şey büyüme. Tüm eylem süreçlerimiz ve bunların sonuçları önceden biliniyor. Seçimlerimiz düğmenin sunduğu seçeneklerle sınırlandırılmış. Düğmeye basmanın sonucu, ürünü imal eden firma tarafından garanti edilmiş durumda. Eylemlerimiz ve aksiyonlarımız önceden belirlenmiş olmakla kalmıyor, bunların garantisi bile var. Aynı, tutarlı, asla değişmez. Yenilik ihtimali sıfır, yaratıcılık sıfır, özgürlük sıfır. Totalitarizm. Yaşamlarımız gitgide daha mekanik, gitgide daha düzenlenmiş, gitgide daha düşüncesiz ve duygusuz bir rutine tabi kılınıyor. Gelecek yüzyılın duygu teknolojisi, açlık, orgazm, şehvet, saldırganlık gibi duyguları bile düğmeye bir basışta hissetme olanağını verecek bize. Zaman kazandıran makinelerin ve düğmeli kontrol mekanizmalarının bize görünürde sunduğu sonsuz sayıdaki seçim, çok küçük ve sınırlı bir bağlamın içinde yer alıyor aslında. Kendi totalitarizmimizin kurbanlarıyız. Her düğme basışımızda davranış çeşitliliğini, davranış tarihini yok ediyoruz. Zıp, sen öldün. 11 Mart 1987, Marburg. Homo Spens Blues, 16. Ondan sonra Simiade, Yeni dünya maymunları ile eski dünya maymunları diye iki büyük gövdeye ayrıldı. Çok daha sonraki bir dönemde ikinci gövdeden evrim harikası ve yeryüzünün şanı şerefi olan insanoğlu türedi. Charles Darwin. 1. Batıda evrime ilişkin iki düşünce okulu var. Darwin'in teorilerini savunan bilimsel okul ile yaratılışa inanan dincilerin okulu. Kilise bile yaratılış teorisine sembolik olarak inanıyor artık. Darwin'in teorileri de eksikler ve gediklerle dolu ama bilimsel laikliğimiz içinde biz bunu bir tapınağa yerleştirmiş bulunuyoruz. Darwinizmin eksiklik ve yetersizliklerini tartışmanın yeri burası değil ve ben de bunu tartışma yetkisine sahip değilim. Bunu yapan birçok değerli kitap var. Benim burada yapmak istediğim evrime ve yaratılışa göre nasıl algıladığımızı tartışmak. Gerek Darwinistler gerekse yaratılışa inananlar arasında pek çok ortak nokta var. Ne var ki biz bunları uzun süredir birbirine taban tabana zıt ve birbirine karşılıklı dışlayan iki görüş olarak gördük. Aslında insanın konumuna ilişkin olarak her ikisi de aynı temel görüşü destekliyorlar. Yaratılışçılar, insanın maymundan gelmiş, maymunla akraba bir tür olarak düşünülmesini insana yapılmış bir hakaret sayıyorlar. Davanın özü de işte burada yatıyor. İnsanın yeryüzünde de gökyüzünde de özel bir yeri var. Tanrı'nın suretine göre yaratılmıştır o. Her şeyin üstündedir. Onu hayvanlarla aynı düzleme koymak hakarettir. Kısacası insan bütün diğer yaşam biçimlerinden üstündür. Darwinistler de bunlara çok benzeyen bir iddiada bulunurlar. Buna göre insan evrimin en üst noktasında, doruğunda yer alır. Evrim merdiveninin en yüksek basamağı, en yüksek yaşam biçimidir insan. Öteki yaşam biçimlerinden niteliksel olarak farklıdır. Konuşma dili vardır. Öteki yaşam biçimleri çoğunlukla kendi türlerine özgü davranışlara ve genetik olarak sabit eylem kalıplarına bağlıyken insan davranışları öğrenilir. İnsan çevresini değiştirebilir, oysa öteki yaşam biçimleri en iyi ihtimalle ancak uyum sağlayabilirler. Kısacası insan bütün diğer yaşam biçimlerinden üstündür. Birinci inanış türü kaynağını dinden alır. İkincisi ise üniversitelerin, aydınların, inançsızların ve Marksistlerin alanına girer. Bizler bu yollardan ya birini ya ötekini izleriz. Ama bir basamak daha yukarı çıkıp her iki teoriye de eleştirel bir gözle ve tarihsel bağlamları dışında bakacak olursak, insanın hiçbir zaman kendisine bir taraf bakmadığını açıkça görürüz. İster evrim teorisi olsun, ister yaratılış inancı, her ikisinde de insan en yüce varlıktır. Yeryüzündeki en yüksek yaşam biçimidir o. Her iki inanç sisteminde de insanın konumuna meydan okuyacak hiçbir güç yok. Her iki inanç sistemi de görüşlerini hiyerarşik bir düzene oturtuyor. Her iki sistemde yaşamı ve bütün diğer yaşayan varlıkları organik olanla organik olmayanın yan yana ve bir arada oluşu biçiminde ele almıyor. Yeryüzü, güneş sistemi ve evren açık, durmadan değişen, rütbeye ve önceliğe yer vermeyen bir sistem olarak düşünülmüyor. Durmadan sürüp giden, maddeye ve kozmosa şekil ve şekilsizlik veren o sürecin, o sonsuz ve ebedi hareketin bilincine varılmıyor pek. Hiçbir şey bir başka şeyden daha önemli değildir. Entropi yasaları bile enerjinin hem kendi içinde değişebilirliğini hem de değişmezliğini doğruladığı halde biz her şeyi düzenleyip duruyoruz. En önemsizinden en önemlisine kadar çevremizdeki her şeyi kategorilere ayırıyor, her şeye öncelikler sırası veriyoruz. Kendi kendisine madalya takan bir general gibi biz de kendimize bütün diğerlerinden daha önemli bir konum veriyoruz. Hayat kavramımız totaliter. 2. Hiyerarşinin en tepesinde insanoğlu var. Kendisini oraya oturtan, kendisi olduğu için onu oradan kaldırmak ve herhangi bir hiyerarşi kavramını ortadan kaldırmak da yine insana düşüyor tabii. Oysa biz o kendini beğenmişliğimiz içinde bazen bilinçli, bazen de bilinçsiz olan bu muazzam gücümüzden tat almaktan hoşlanıyor gibiyiz. Aynı zamanda gezegenimiz için muhtemel bir kıyametin tohumlarını içinde taşıyan da işte bu güç, bu kibir. Kendi kendimize oturduğumuz bu yere öylesine tapınıyoruz ki, öteki türlerin yeteneklerine ilişkin sözüm ona araştırmalar ve kendimizle bütün o aşağı yaşam biçimleri dediğimiz şeyler arasında benzerlikler bulma çabalarımız esnasında dahi O bir numaralı yerimizi pekiştirme peşinde koşuyoruz. Yıllardır şempanzelere, orangutanlara ve gorillere insan dilini öğretmek için projeler yürütülmektedir. Bu konuda başarı da sağlanmıştır. Kaliforniya'da Coco adlı bir dişi gorilin canı çiftleşmek istediğinde erkek gorile sırtına binsin diye işaret verdiği biliniyor. Söze gerek kalmadan dürtüleri uyarınca çiftleşmeye bırakacak yerde bilim adına dil iletişimi aracılığıyla sevişmeyi öğretiyoruz onlara. Şimdi Coco'nun insan dilini yaklaşık 4 yaşında bir insan yavrusunun konuşma düzeyinde, Pigan'in somut hareketler düzeyi, iletişim kuracak kadar ilerlettiği dili geçmişe, bugüne ve geleceğe göndermeler yapacak şekilde kullandığı belirtiliyor. Ama psikologların söylediğine göre bakılırsa sınır da burasıymış. Goriller hiçbir zaman bizim düzeyimize gelemeyeceklermiş. Çok zeki sayılan yunuslar, zeka demekle neyi kastediyoruz acaba? Kendi imajımıza, kendi terimlerimize ve koşullarımıza göre biz Homo sapienslerin tanımladığı biçimdeki zekayı tabii. Üzerinde yapılan benzer deneyler bu hayvanların da bizim düzeyimize erişemeyeceklerini gösteriyor. 3. Bizim üstünlüğümüzle tanımlanan düzenden çok daha büyük bir düzen var. Bir yandan okul çocuklarına elmadan armut çıkarılamayacağını söylüyoruz, bir yandan da en yetkin bilim adamlarımızdan maymundan insan çıkarmalarını bekliyoruz. Neden bir kere olsun insanlardan maymun çıkartmayı denemiyoruz peki? Böyle yapsaydık dünyayı duyumsamaya ve anlamaya ilişkin o neredeyse sonsuz sayıdaki kombinasyon dizisini değerlendirebilirdik belki o zaman. Her canlı türü dünyayı ve gerçekliği kendine özgü biçimde duyumsar ve algılar. Homo sapiens türünün görme, dokunma, hissetme ve işitme duyularının ne denli sınırlı olduğunu biliyoruz. Bir de fazla gerçeklik yok belki ama gerçekliği algılamanın milyonlarca farklı ve birbirini dışlamayan yolu olduğu kesin. Gerçeklik bütün bu algılama ve duyumsamaların bir araya gelmesinin ve birbirleriyle iletişimde bulunmasının bir fonksiyonudur. Kendimizi gelişmenin doruğunda gördüğümüzden, gerçekliği öteki yaşam biçimleri aracılığıyla anlama yönünde hiçbir çaba harcamıyoruz. Bu yaşam biçimlerini incelememizin tek nedeni kendi kendimizi daha iyi anlamaktır belki de. Sırf Homo sapiens'in yararlarına hizmet için hayvanlar üstünde deneyler yürütüyoruz, onları kesip biçiyor, etik olmayan, birbirimize yapsak etik olmayacak bir yığın şey yapıyoruz. Kurbağaları algılamak ve duyumsamak, yani onların dünyasına girmek, evreni teleskopla incelemekten daha az öğretici bir deney olmasa gerek. Evreni diğer bütün varlıklar aracılığıyla görüp, işitip, dokunursak ancak yaşamı daha bütünsel bir biçimde algılayabiliriz. Ne var ki Homo sapiens'in amacı yaşamdan daha tam bir anlam çıkarmak, onu daha yoğun algılamak değil, yaşama hükmetmek olmuştur. Yalnızca birbirimize hükmetmeye çalışmakla kalmıyoruz, hep birlikte bütün diğer yaşam biçimlerini de hükmümüz altına alıyoruz. 4. Rönesanslı aydınlanma çağı ile bilim ve endüstri devrimleriyle kendimize tapınmaya, övgüler düzmeye başladık. Yolumuzun üstünde hiçbir engel yoktu. İnsan figürünün mükemmelliğini yücelterek güzellik yaratmaya muktedir olduğumuz gibi tabiatın ilahi gizlerini de tanrısal gücün rehberliği olmadan kendi keşfettiğimiz bilimsel yasalar aracılığıyla açıklamayı da başardık. Sonunda kitaplar yazmaya başladık ama bunları Tanrı'nın aciz kulları olarak yazıp ona adamadık da karılarımıza, metreslerimize, dostlarımıza ve çocuklarımıza ithaf etmeye başladık daha çok. Tıbbın gelişmesiyle birlikte yaşam üzerinde eskisinden de daha büyük bir güce sahip olmaya başladık.